Selamlar herkese. Bugün kadınların ve erkeklerin neye göre ve nasıl eş seçtiğinden bahsedeceğim. Hipergami diye bir kavram var. Kadınlar kendilerinden üstün gördükleri erkekle birlikte olma eğilimindeler. Onun üzerinde duracağım. Konuyla alakalı başka kavramlar da var. Hipogami, poligami, Pareto prensibi, Birifold kanunu, monogami gibi bu kavramlardan da bahsedeceğim. Peşin peşin söyleyeyim, insan çok karmaşık bir tür olduğu için insan davranışı üzerinde yapılan çalışmalarda %100 doğru sonucu veremiyor. En basitinden şu örneği vereyim mesela. Elinize iğne batırsam ne yaparsınız? Çekersiniz değil mi? Çünkü insan bedeni buna böyle tepki verecek şekilde evrimleşmiş. Bu davranışı sergileyen bireylerin hayatta kalıp neslini devam ettirme olasılığı daha fazla olduğu için bu davranış DNA'mıza işlemiş. Elini çekiyorsun. Peki mazoşistler insan değil mi o zaman? Ya da koluna faça atanlar. Demek ki her zaman istisnalar vardır. Şimdi hipergamiden bahsedince birçok kişi kabul edecektir. Evet böyle diye ama illaki çok saçma ben böyle seçmiyorum diyenler de olur. Özellikle kadınlar arasında. Biz de inanırız onlara tüm kalbimize tabii ki. Onlar için bu uzun istisna açıklamasını yaptım. Çok gerek yoktu aslında da neyse yapmış bulunduk. Ama bu istisnalar genel eğilimin ne olduğunu değiştirmiyor. Zaten çok ilkel bir içgüdü eş seçimi konusu. O yüzden kaba tabiriyle beynimizde arka planda neler döndüğünü anlatacağım. İlla ki detayları ve eksikleri vardır. Bunu kabul ediyorum zaten. Siz de ona göre dinleyin. Kadın bireylerin eş seçme davranışına en geniş ve kaba şekliyle hipergami deniyor. Erkeklerinkine ise poligami. Bir de kadınlar için hipogami denen bir durum var. Hipergaminin tam tersi fakat az görülüyor. Şimdi hipergami dedik. Kadınlar buna göre eş seçiyor dedik. Peki bu hipergami nedir tam olarak? Bu vahşi doğada Birifold kanununa göre eş seçen dişilerin etrafındaki olasılıklar arasında en yüksek değerlisini seçme eğilimi olarak açıklanabiliyor. Hemen hemen bütün türlerde görünüyor bu. Başka bir kanun yoksa atıyorum insanlardaki gibi sosyal yapısında işte evlilik, sadık olmanın iyi olması gibi ahlakla ilgili veya sonradan geliştirilen kültürle ilgili kanunlar yoksa kadınlar yani daha doğrusu dişi bireyler her zaman en yüksek değerli olarak gördüğü erkekle çiftleşme eğiliminde oluyorlar. Hemen hemen bütün türlerde bu böyle. Yani böyle olması da çok doğal. Sonuçta dişiler genellikle işte yumurta üreten ve yılda bir veya iki kere maksimum çocuk doğurabilen canlılar oluyor. Erkek memelilerde ise tam tersi. Mümkün olduğunca fazla sperm üretip mümkün olduğunca fazla dişiyi dölleme eğiliminde oluyorlar. Yani erkekler biraz daha az seçici oluyor dişi bireylere göre. Memelilerde bu biraz daha böyle oluyor. Yani tüm türlerde geçerli ama memelilerde özellikle böyle bir eğilimin olduğu görülüyor. Biz şimdi bunun insandaki versiyonundan biraz daha bahsedeceğiz. Bizi o ilgilendirdiği için daha fazla. İnsan dişi bireylerinde yani kadınlarda da en yüksek değerli erkeği seçme eğilimi var doğal olarak. Kendinden özellikle yukarı seviyede gördüğü erkeklerle çocuk yapma, onu eş olarak seçme, işte onunla birlikte olma, evlenme ya da sevgili olma, partner olarak onu seçme eğiliminde kadınlarda. Bu eğilimin asıl sebebi de seçilim yani doğal ve cinsel seçilimin birlikte işlemesi. Bundan 50 bin yıl önceyi düşünün. Bir kadın var, eş seçecek. Neye göre seçer? İri, kaslı, diğer erkekleri alt edebilen, kaynaklara daha kolay ulaşabilecek seviyede olan. Bunun yanında insan türünde zekaya da önem veriliyor. Tüm bu kıstasları göz önünde bulundurarak karşısında olan yani elindeki olasılıklara bakar. Atıyorum 5 tane adam var etrafında. En mantıklı hangisini görüyorsa en optimali hani zeka olarak, fiziksel özellik olarak, sağlık olarak, kaynaklara erişmesindeki kolaylıklar, zorluklar bunları göz önünde bulundurarak sosyal ilişkilerindeki başarısı bunların tamamına bakıyor ve bir tercihte bulunuyor. Şimdi iki tane kadını düşünün. Birisi bu özellikler olarak çok da iyi olmayan, kaynaklara çok da erişemeyen birini tercih etse, onun çocukları da genetik özellik olarak bu kaynaklara erişimi kısıtlı olacak. Yani hayatta kalma ve neslini devam ettirme ihtimali az olduğu için diğer daha üstün olan, yani güçlü olan, daha hiper olan, yani erkeği tercih eden kadının çocukları daha iyi koşullarda yaşayacak, daha sağlıklı ve daha üreme potansiyeli yüksek bir şekilde, neslini devam ettirme potansiyeli yüksek bir şekilde yaşayacak. Ve o yaşayan çocuklarda genetik olarak aldıkları mirası kendi tercihlerinde devam ettirecekler. Yani bu eş seçme aslında DNA'mızda var. Biz her ne kadar işte ben kendim seçiyorum desek de hepimiz genlerimizden gelen kodlanmış, kabaca kodlanmış diyeyim, yapıya göre eş seçiyoruz. Tabii ki de bunun net bir şekilde DNA'da şu yazıyor ve sen mantıken bu adamı seçmek zorundasın gibi şeyler yok. Ama bu genetik kodlamaya aşırı derecede aykırı bir seçim de genel olarak beklenmiyor ve yaşanmıyor. Yani o kadar da özgür irademizle seçim yapmıyoruz. Tabii ki var. Yaşanmışlıklar, anılar vesaire. Bunlar da aslında bunun bir parçası. İnsanda özellikle çok kompleks bir canlı türü olduğumuz için davranışsal olarak bu tip şeyler çok fazla etkiliyor. Geçmişte ne yaptığın, anıların vesairesi. İyi bir insan mı, kötü bir insan mı? Bunlar da aslında değer yaratıyor erkek açısından. Yani iyi bir erkek olduğunuz zaman daha değerli oluyorsunuz kadınların gözünde. İyi derken işte yaşlıları karşıdan karşıya geçiren falan. Tüm bunları göz önünde bulunduran kadınların yaptığı tercihler çocukları daha başarılı, yani daha neslin devam ettirilebilir seviyeye geldiği için onlar da annelerinin ve babalarının yaptığı seçimleri devam ettiriyorlar. Bu kadar basit. Yani kadınların bu hipergami dediğimiz işleyişe göre seçim yapmalarının sebebi bu. Şimdi insan türünde şöyle bir hata gibi bir şey var. Biz zeka olarak biraz hızlı evrimleştik. Daha doğrusu zekanın hızlı evrimleşmesinden ziyade hızlı bir şekilde koordine olmayı öğrendik. Yani bizim öğrendiklerimiz bireysel olarak kalmıyor. Bir sonraki nesillere konuşarak, yazarak veya farklı araçlarla aktarabiliyoruz. Bu da bilimi geliştiriyor ve bu bilginin, bilimin gelişmesini, birikmesini sağlıyor. Bu sayede kaynak sıkıntısı yaşamamaya başlıyoruz. Ve sosyal ilişkilerimiz inanılmaz derecede kompleks, büyük, kocaman ağlar haline geliyor. Kanunlar çıkartıyoruz ve kurallar koyuyoruz. Bu kurallara da uymayanları dışlıyoruz veya cezalandırıyoruz. Yani 50 bin yıl önceki kurallarla şimdiki kurallar farklı. Ya bir takım sosyal inşalar başladı ve hala devam ediyor. Bu sosyal inşaların başladığı dönemden sonra vahşi doğada üstün olan erkek modelinin avantajları toprağı işleyebilen, kafası çalışan erkeklerin avantajlarıyla yarışmak durumunda kaldı. Bu vahşi doğada dezavantajlı olan erkekler tarım yaparak, hayvanları evcilleştirerek, politik sistemler kurarak daha önce geçerli olan o orman kanunu ya da güçlünün zayıfı ezdiği düzeni bitirmeye çalıştı. İşte dinler, namus gibi sosyal icatlardı bunun bir parçası. Bunu da büyük ölçüde başardı bugün gördüğümüz üzere. Zorbalık yapanı, başkasının malına ya da canına kastedeni toplumdan uzaklaştırıp cezalandıran sistemlerimiz var. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. 50 bin yıl önce vur kafasına, al ekmeğini, düzeni geçerliyken ya da dişiler istediği erkekle birlikte olabiliyorken, bunun için herhangi bir sosyal ortamdan dışlanmıyorken, bu zorba olarak ya da fiziksel olarak güçlü olan erkeklerin seçilimi, daha çok tercih edilmesi, onların daha değerli görülmesi söz konusuydu. Çünkü onların çocuklarının işte genetik miras olarak neslini devam ettirme ihtimali daha yüksek olduğu için. Fakat bu bahsettiğimiz sosyal ağlar, kanunlar, kurallar 5-10 bin yıldır var. Yani çok yeni. Biz Homo sapiens olarak 200 bin yıldır varız. İnsan türü olarak 7-8 milyon yıldır varız. Yani bu 5 milyon yıllık belki de oluşan kanunu bu son 5-10 bin yıllık oluşturduğumuz yapay diye adlandırabileceğimiz, saydığımız kanunlarla bastıramıyoruz. Yani kadınlar hala kendilerinden mevcut ortamdaki olası eşlerden en iyi seçeneği seçme eğilimi sosyal inşaların, yani bu koyduğumuz kuralların törpüleyebileceği bir şey değil şimdilik. Sebebi de bunu yapan kadınların soyunun devam ediyor olması. Doğal ya da yapay seçilim neticesinde bu genetik özelliğin gen havuzundan atılmıyor olması. Kadınlar artık ortamdaki en iyi erkeği seçemiyorlar belki de çünkü 15-20 yıl önce evlenmiş. Ama hala bu eğilimi görebiliyoruz. Hala ortamdaki en iyi erkeği arzulama, isteme eğilimi devam ediyor. Bu iyilik kıstaslarında yine sosyal ilişkilerdeki üstünlüğü belirliyor erkeğin ya da görüntüsü. Daha simetrik, daha iri, atıyorum uzun boylu, kaslı, atletik yapılı, daha güçlü görünen erkeği tercih ediyorlar. Bunun yanında statü, para miktarı gibi sahip olduğu eşyalar, ev, araba vesaire, kendini sosyal konum olarak yukarıda gösteren şeyler de varsa kadınlar kesinlikle buna düşüyorlar. Kadınlar çok nadir kendilerinden daha kısa erkekleri eş olarak tercih ediyorlar. Çok nadiren sosyoekonomik olarak daha alt sınıftaki erkekleri eş olarak değerlendiriyorlar. Özetle kadınlar hala kendilerinden statü olarak yüksek, fiziksel olarak diğer erkeklere üstün, iyi genlere sahip eşler arıyorlar. İşte bu da dostlarım hipergaminin kabaca bir özeti demiş Skeptiko. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu hipergaminin durağan bir şey olmadığı ile ilgili bir yazı var. Örneğin ilişkinin başında kadın erkeğe eşit ya da daha yukarıda bir değer biçerek birlikteliğe başlamış. Tamam mı? Erkeğin bu hipergami değeri kadının altına düşüyorsa, mesela işte işinden kovuldu veya bu tip bir şey oldu, kadının erkekle ilişki isteği de düşüyor. Kadınların şu an beraber olduğu erkeği daha yüksek statüde, daha üstün olarak gördüğü bir erkekle birlikte olma imkanı ortaya çıktığı zaman şu anki erkeğiyle arasındaki ilişkiye yaptığı yatırım ne olursa olsun onu daha üstün erkek için bırakmasına itiyor bu hipergami. Böyle bir bilinçaltı dürtüsü. Şimdi biz bunları öğrendik de ne işimize yarayacak? Birkaç gündür böyle bunlarla ilgili 1 milyon tane falan yazı okudum. Reddit'ten, Ekşi Sözlük'ten, bütün bir sürü internet sitesinden, YouTube'dan videolar izledim falan. Hepsinin sonucunda bu hipergami kavramının ilişkilerde gerçekten çok önemli olduğunu ve ilişkiyi gerçekten bunun yönettiğine karar verdim. Eğer mutlu olmak istiyorsa bir erkek, bu kavrama göre, hipergamiye göre yani, kendi ilişkilerinde başarılı olmak istiyorsa ve kadınlar tarafından da tercih edilmek istiyorsa, statü olarak yukarı çıkması gerektiğinin farkına varmalı. Nasıl erkek olarak biz bir kadını seçerken güzel mi değil mi olduğuna bakıyorsak, kadınlar da buna bakıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit de değil aslında ama şöyle, arka planda bunlar çalışıyor. Biz de tabii ki de bakıyoruz. Kadınlar kadar olmasa da, yani şahsen ben zekadan ve özellikle kültürden kendini geliştirmiş kadınlardan etkileniyorum. Hatta çoğu zaman biraz daha az güzel olan kadınları sırf kafası daha dolu olduğu için tercih edebiliyorum. Ama bu çok da güzel olmayan bir kadın için geçerli olur mu emin değilim. Yani biraz acı ama gerçek. Gerçekler bunlar. Bunlarla yüzleşmemiz lazım. Kadınlar da bu şekilde karar veriyorlar. Statü olarak iyi konumdaysan kadın seni tercih ediyor. Senin ne kadar iyi olduğun, bilmem ne olduğun falan, melek de olsan fark etmiyor. Kadın bunu tercih ediyor. Arka planda her zaman bu çalışıyor, bu sistem çalışıyor. Çünkü binlerce yıldır bu çalışmış. Öyle 5000 yılda, 10.000 yılda kurduğun sosyal düzenle bunları değiştiremezsin. Kadın için erkek her zaman güçlü olmalı. Fiziksel olarak olmasa da en azından mental olarak, zeka olarak, sosyal ilişkiler olarak kendini olabildiğince yukarıda tutmalı. Kadın bundan etkileniyor. Şimdi bunu bildikten sonra da ona göre davranırsın. Kendini mümkün olduğunca güçlü gösterirsin. Bu biraz da pazarlama işi yani. Bunu yaptığın sürece de etkilersin karşındakini. Yani bir erkek kadının ilgisini ayakta tutmak için her zaman yukarıda kalmalı. Eğer statüsünü sarsan bir durum varsa da bunu kadınla paylaşmamalı. Aynen öyle. Bir erkek derdini, zayıflıklarını, korkularını kadını ile paylaşmamalı. Tüm okuduklarımdan, kendi yaşantımdan, çevremdekilerden, bu yaşıma kadar öğrendiğim bu. Görüntüde kadınlar böyle moda olduğu için midir, nedir? Duygularını gösterebilen erkek istediklerini söylüyorlar işte, duygusal, ağlayan. Ama her zaman da ben şunu gördüm, bu tip erkekleri hayatından çıkarıyorlar. Zayıflık görmeye tahammülleri yok gibi. Yani öyle internetten şuradan buradan okuduğumuz yazılarla kadınlar duygusal erkeklerden hoşlanıyor. Yalan arkadaşlar. O en fazla şöyle bir şey olabilir. Benim tahminime göre yani. Adamın merhametli olduğunu görmek istiyordur. Çocuklarına karşı iyi davranır mı? Bana karşı iyi davranır mı? Acımasız gaddar biri mi? Yoksa iyi bir insan mı? Yani düzgün mü? Sahip çıkar mı? Duygusallıktan kasıt buysa tamam. Bu tabii ki de artı. Ama sürekli ağlayan böyle duygusal filmlerde vesaire ya da güçsüz görünen, psikolojisi bozuk görünen ya da zayıf görünen özellikle erkeklerin şansı biraz daha azalıyor diyeyim. Zayıftan kastım, duygusal olarak zayıflıktan kastım. Bir zorluk çıktığı zaman kötü olan diyeyim. Psikolojik olarak kendini kötü hisseden ve bunu dışarıya belli eden erkek diyeyim. Bu zayıflığı göstermememiz lazım. Hipergamiye göre. Yoksa ben ilişki uzmanı falan değilim. O kadar da bilmiyorum. Daha önceden de bu tip şeyler okumuştum, öğrenmiştim denk geldikçe ama bu son birkaç gündür, son bir haftadır okuyorum. Özellikle son birkaç gündür bayağı bir okudum. Hem İngilizce hem Türkçe, işte bunun aldatılmayla falan ilişkilerini, bir sürü şeyler. Yani mantıklı gelen tarafları oldu. Çok abartı gelen tarafları oldu. Ama genel olarak bence hipergami geçerli bir hipotez diyebilirim yani. Şimdi ben bir de tüm bunları söylüyorum ama kadınları küçümsemek gibi bir derdim yok tabii ki. Bu durumun küçümsenecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum zaten. Ya da aşağılık bir şey, ayıp bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence son derece mantıklı ve insanlığın geleceği için iyi bir şey kadınların içgüdüsel olarak yaptığı. İnsanlardaki dişilerin böyle seçici olması bizi şempanzelerden ayıran şey zaten. Daha zeki, daha baskın, daha üstün olanı seçe seçe hayvan gibi büyük bir beyne sahip olduk tür olarak. Sosyal ilişkiler geliştirdik, dedikodu yaptık. Bunlar hep zeka isteyen işler. Bu konuda kadınlara teşekkürü borçluyuz erkekler olarak. Zaten bence yani asıl aşağılanması gereken erkeklerin tercihleri gerçekten. Çiftleşebildiğin kadar kadınla çiftleş, yapabildiğin kadar çocuk yap. Poligami deniyor buna da. Geleceğiz ona da zaten. Bu hipergami mevzusu bitsin bir. Asıl komedi bizde. Hipergami diyoruz. Kadınlar elindeki seçenekler arasında en üstün olana yönelir diyoruz da. Nedir bu erkeği diğerlerinden üstün yapan özellikler? Birincisi ve en önemlisi dış görünüş. Uzun boy, geniş omuz, kaslı kollar, fit ve atletik vücut. Biraz da simetrik ve düzgün bir surat. Böyle olup da çevresindeki tüm kızları etkilemeyen erkek var mı tanıdığınız? Benim bir tane var. O çok geri zekalı bir çocuktu. O yüzden galiba. Ama genel olarak böyle olup da 10 tane erkekten bir tanesi böyle çok salak. Yani o kadar salak oluyor. Ama o kalan 9'u böyle bir bakışta çevresindeki kızların hepsini aşık ediyor kendine. Neden? Çünkü adamın dış görünüşü iyi. Bu iyi kime göre iyi? Kadınlara göre iyi. Kadınlar bu uzun boy bilmem ne az önce saydığım özellikleri üstün erkek özelliği olarak görüyorlar. Belli ki bu özelliklere sahip erkekler de bu avcı ve toplayıcı zamanlarımızda iş görmüş. Bir şekilde diğer erkeklerden daha yani bir tık daha ön plana çıkmış demek ki. Zeka da var ama birincisi kesinlikle dış görünüş. Çok düşük bir IQ'ya sahip değilsen böyle çok salak insanlar olur ya. Çevrende kesinlikle bulunmasını istemezsin. Aptal aptal konuşur. Hiçbir şeyden anlamaz. Tam bir boş kafadır ama kaslı, uzun, böyle fiziksel olarak dışarıdan baktığında manken gibi mükemmel erkek olarak görünür. Ama konuşmaya başladığında kendini bitirir. Böyle bir şey değilse kadınlar kesinlikle dış görünüşü en ön planda tutuyorlar. Ha tabii bir de dış görünüşün içerisinde giyim kuşam da var, bakım da var. Aslında çok yakışıklı olma potansiyeli olan bir erkek böyle bakımsız ve saçma sapan şeyler giyindiği için kötü görünümlü de olabiliyor. Bu da biraz bizim elimizde yani daha kılık kıyafete, modaya uygun şeyler seçersek, kılık kıyafet seçerken kadınların gözünde bir tık daha avantajlı konuma geçeriz. Ama tabii ki de dış görünüşün %70'i 80'i genetik ama güzel giyinerek bakımlı olarak da bu tipsizliğimizi biraz daha bastırabiliriz ki kadınların çok güzel yaptığı şey. Biraz onlardan örnek alsak faydalı olabilir. İkincisi tabii ki zeka. Zaten insanlık olarak bu kadar gelişmemizin ana sağlayıcılarından biri de zekanın getirmiş olduğu güç ve kadınların bu güçten etkilenerek onu seçme eğilimi. Seçme eğiliminde olmayan kadınlarınsa salak ama yakışıklı erkeğin beceriksizliği yüzünden elenmesi. Sağlıklı çocuk yetiştirip neslini devam ettiremiyorlar çünkü zeki olmayan kadın ve erkek bireyler. Zeki erkek seçenlerse daha kolay aktarıyor genlerini. Genlerinde zeki erkek eğilimi olan kadınların neslini devam ettirme potansiyeli yüksek oluyor yani. Bu zeka sever yani sapyoseksüel deniyor. Kadınların kızları da zekayı çekici buluyor. Popülasyona daha kolay gen aktardıkları için zeka sahibi erkekler çekicileşiyor popülasyon içinde. Peki bu zekayı göremeyeceğimize göre nasıl ölçeceğiz? Bir kadın bir erkeğin yeterince zeki olduğuna nasıl karar veriyor? Birçok yöntemi var tabii zekayı anlamanın fakat en belirgini komik olması. Bir erkek kendi otoritesini sarsmadan, karizmasını bozmadan komik olabiliyorsa zekidir. Bunun için kadınlar komik erkeklere artı bir puanını verir her zaman. Bir diğer zeka seviyesini anlama yöntemi ise problem çözme yeteneği. Kadın bir problemle karşılaşır, erkek de o problemi çözerse kadın tabii ki etkilenir. Problem çözmek için de zeka gerekir. Hatta yani ben dahil pek çok erkek de etkilenir problem çözebilen kadınlardan da. İnsan türü olarak zeka her iki cinsiyet için de önemli. Kadınlar komik erkek zeki olur, bunun zekası fazla, ben bununla eş olayım demezler. Bunu 50 bin yıl önceki kadınlar bilemezlerdi zaten. Popülasyonda çeşitlilik var. Yani bu çeşitlilik her zaman vardır. Bu çeşitlilik içerisinde komik erkek seven, işte konuşmayan erkek seven, çok konuşan erkek seven, ne bileyim, çeşit çeşit erkek seven kadınlar olabilir. Bunların içerisinde komik olanları tercih edenler, aynı zamanda zeki olanı da tercih ettikleri için bir sonraki kuşakta daha çok çocukları oluyor. Çünkü zeki ve komik erkekler aynı zamanda kaynaklara zekaları sayesinde daha kolay ulaşıyorlar. Komik seven kadınlar da ve onların çocukları da daha komik erkek seçme eğiliminde oluyorlar. Yani zeka seçilmiş oluyor. Hipergamiden çok evrim dersi gibi oldu da ikisi çok iç içe olduğundan böyle anlatmak durumundayım. Yani psikoloji ile evrimsel psikoloji iç içe. Dış görünüşü zekanın önüne koydum. Çünkü benim fikrim öyle. 10 üzerinden 8 yakışıklı 110 IQ zekası olan erkeği 7 yakışıklı 120 IQ zekası olan erkeğe tercih eder kadınlar bence. Yani bir tık daha yakışıklı ama bir tık daha az IQ sahibi. Yakışıklı olanı tercih ederler bence. Çünkü zekayı anlamak zaman alıyor. Yani onunla tanışman bilmem ne falan konuşman lazım. Bir kere ön yargı oluşuyor yakışıklıyı gördüğü zaman. Aa, bu adam daha yakışıklı yani daha iyi ve daha üstün diye kadında bir ön yargı oluşuyor. O ön yargıyı da 130 IQ'su olan erkek kıramıyor. Benim fikrim böyle ama bunun genellemesini yapmak biraz cesurca olabilir. Yanılıyor da olabilirim yani. Dış görünüş dedik, zeka dedik. Şimdi sırada tabii ki para ve statü. Bu ikisini aynı kategoriye aldım çünkü birbirinden bağımsız düşünemedim bu iki kavramı. Çok param varsa statü de zaten geliyor. Statün çok iyiyse para da geliyor. Yani birbiriyle çok ilgili geldi bana. O yüzden bu ikisini aynı şeyde anlatmak istedim. Burada kadınlar tuzağa düşebiliyor bazen. Mesela adam babadan zengin, arabası var, rahat bir yaşantısı var falan. Ama ne o kadar yakışıklı ne de statü sahibi olabilecek kadar zeki ve karizmatik. İkisi de yok ama para var. Niye? Babası bir şekilde kazanmış veya ona da babasından kalmış veya şansı yaver gitmiş zengin olmuş falan. Ama yakışıklı da değil, çok zeki de değil. Normal yani onlar standart, parası çok. Şimdi kadın da parayı görünce diyor ki aa bu bunları kazandıysa demek ki diğerleri de vardır ya. İşte bir şekilde üstün görüyor onu. Bu durumda atlıyor hemen tabii kadın. Zengin eş en iyisi bu diyerek. Ama bir süre sonra o erkeğin aslında çok da üstün olmadığını fark ediyor. Ne demiştik hipergami için? Kadın elindeki seçenekler arasından en üstün olanı, en değerli olanı seçme eğilimindedir. Ve kendinden üstün olduğunu düşündüğü erkeği seçme eğilimindedir. Parası çok diye üstün sanıp seçti. Sonra bir baktı, ulan diğer adam daha iyiymiş aslında demeye başladı. Ne olacak? Yavaş yavaş huzursuzluklar çıkar. Artık o zengin ama ezik adamın yaptığı her hareket kadının gözünde itici olmaya başlar. Para mutluluk getirmiyormuş ya falan demeye başlar. Kadın böyle davrandıkça adam daha da iticileşir. Yani adamın da davranışları değişir kadına karşı. Bu sarmalın sonu ne olur? En iyi ihtimalle ayrılık. kötü ihtimal, aldatma, kadın daha iyi olduğunu düşündüğü bir erkekle birlikte olup Beta'nın parasını kullanmaya devam eder. Karakter olarak kendini geliştirmiş bir kadınsa da ben bu şekilde mutlu değilim, burada bir yanlış var diyerek ayrılmayı tercih eder. Bunlar yine benim fikirlerim. %70 böyle olduğunu düşünüyorum. Farklı davranış sergileyen kadınlar olacaktır tabii ki ama istisnalar da hep yok mu zaten? Para pozitif bir kıstasmış dedim de sanki tam tersiymiş gibi anlattım. Öyle bir giriş yaptım. Ama öyle değil. Parası olan erkek daha çekici geliyor. Çünkü rahat ve sürdürülebilir, garanti yaşam sunma olasılığı çok artıyor erkeğin. Ama parası olmasa da bunun potansiyelini taşıyan erkeklere de parası varmış gözüyle bakılarak üstün muamelesi yapıyor kadınlar. Mesela adam tıp okuyor veya para getirecek planları var ya da öyle öngördü kadın bir şekilde. O potansiyeli olan rahat yaşantı sunma olasılığı yüksek olan erkeği tercih ediyor. Bu tercih etme eğilimi de fazla oluyor kadınların. Yani sadece parası olması değil de o potansiyeli taşıması da kısmen yeterli olabiliyor. Ama yani benim gördüğüm çevremde kadınlar paraya bayağı bir değer veriyorlar. Yani sadece para değil ama sıradan bir erkeğin parası varsa o adamı direkt böyle 10 adım ileriye taşıyor. Atıyorum ben üniversite öğrencisiymişim de okula arabayla gelenler falan fark ediyor yani. Direkt kadınların gözünde bir tık daha iyi oluyorlar. Ya zaten paran olduğu zaman giyinişin, davranışların falan özgüvenin artıyor. Diğer şeyler de otomatikman arttığı için kadın direkt sana, kadın da farkında oluyor daha doğrusu bunların, bu potansiyellerin de arttığını. Yani bu zaten iyi giyinir, şöyle yapar, böyle yapar. Her türlü paran varsa diğerleri de artıyor. O yüzdendir ki erkekler arasında ulan bizde metalik mi var, kız bana niye baksın muhabbeti çok döner. Haksız da bir muhabbet değil çünkü pek çok kişi zengin adamların böyle, adam zengin ama ortalama tipte ya da daha kötü, çok zeki de değil ama böyle çok güzel kadınlarla birlikte oluyor. O zaman adamda da böyle bir önyargı oluşması, erkeklerde de yani, doğal ve doğru bir önyargı. Kadınlar paraya düşüyor. Düşüyor diyorum da inşallah böyle kaba değildir. Yani ben böyle arkadaşlarımız arasında çok kullanıyoruz. O yüzden ağzım böyle alışık. Kabaysa da yapacak bir şey yok. Ben böyle kullanıyorum. Ne dedik şimdi özetle? Dış görünüş, zeka, para ve statü dedik. Dördüncü üstünlük kriteri ise kişilik sahibi olmak. Kendini geliştirmiş, iyi kalpli ve dürüst bir erkek de kadınların tercih edeceği adam olabiliyor. Fakat hangi koşullarda? O saydığım ilk 3 koşulu sağlayan 2 adamdan iyi kalpli olanı seçiyor kadınlar. Ama o üçünden herhangi birinde adamlardan birinin göze görülür bir farkı varsa iyi kalpli olanın kalbi kırılabiliyor. Yani adam iyi kalpli ama tip olarak biraz kötü, işte zeka olarak biraz daha az. Ama sırf iyi olduğu için kadınlar bunu tercih etmiyorlar bu adamı. Onu seviyorlar, yanlarında bulunmasını istiyorlar. Ama eş olarak, çocuk yapma potansiyeli olarak görmüyorlar. Friend zone deniyor buna da zaten. Böyle yani ben seni seviyorum ama arkadaş olarak özetle. Yani eğer paranız yoksa, yeterince yakışıklı değilseniz ya da statü sahibi değilseniz veya çok zeki değilseniz iyi kalpli olmanız kadınlar açısından o kadar da büyük değerler ifade etmiyor. Ama tabii ki de önemli. Yani diğer üçü eşit olan bir iki adamdan iyisini, iyi kalpli olanı seçiyorlar. Ya da mesela birisi, ikisi hemen hemen aynı. Birisi bir tık daha üstün. O parada, zekada ve dış görünüşte ama çok iyi bir insan. Öbürü de böyle biraz kötü gibi. O zaman da iyiyi seçebilirler. Yani böyle de bir şey var bence. Ben görüyorum yani etrafımda. Sırf iyi olduğu için falan böyle kız aşık oluyor sevgilisine. Ama tabii ki o sevgilisi diğer kriterleri de karşılıyor. Yani kadın kendisinden daha üstün görüyor erkeği. Bu hipergami kanunları yine geçerli her zaman. Bu üstünlük maddeleri arttırılabilir. Ama bence bu 4 ana başlık gayet yeterli. Gerisi teferruat gibi oluyor. Böyle çok detay gibi oluyor. Şimdi bu saydıklarımı değerlendirirken uç örnekleri düşünmedim tabii. Kaygan zemin safsatasına düşmemek için gerçek hayatta olabilecek örnekleri düşünerek söyledim. Ama uç örnekler olabilir tabii ki de, bunların geçersiz olduğu durumlarda olabilir. 10 üzerinden 10 yakışıklı ama 70 IQ'su olan salak bir adamdansa tabii ki 10 üzerinden 7 yakışıklı ama işte 120 IQ sahibi erkeği tercih eder kadınlar. Yani daha az yakışıklı ama beyni var en azından der. Ya da 10 üzerinden 2 yakışıklı. Yani çirkin, kısa, çelimsiz ama 160 IQ'su olan adamdansa 10 üzerinden 7 yakışıklı ve 110 IQ sahibi adamı tercih eder kadınlar. Diğeri süper zeka deyip onu tercih etmezler. Bu yazdığım kıstaslar ortalama durumlarda, yani gerçek hayatta karşılaştığımız şekilleriyle geçerli bence. Zekayı ön plana alan kadınlar tabii ki var. Bu dış görünüştense çok istisna da değiller ama tipe bakanların oranının daha fazla olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde sıraladım. Bu bölüm biraz uzun oldu. O yüzden ikiye böleceğim. Başta bahsettiğim kavramlardan bir sonraki bölümde bahsederim. Bu bölümün devamı niteliğinde olsun onlar da. Yoruldum da zaten biraz. Ayrıca finallerim de başladı, onlara çalışmam lazım. Özet geçecek olursak, bu bölümde hipergaminin ne olduğunu anlattım. Neydi? Kadınlar kendilerine kıyasla veya diğer potansiyel eşlere kıyasla daha üstün gördüğü, daha değerli gördüğü erkekle eş olma eğilimdedir. Kadınların gözünde hipergami kurallarına uygun şekilde üstün olma ölçütlerinden bahsettik. İşte tip, zeka, para ve statü, kişilik. Bu dört kıstas hipergaminin belirleyicileridir dedik. Bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümleri de dinlemek isterseniz iTunes, YouTube ve Spotify'da gereksiz ciddiyet yazarak aratırsanız tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Ha, son olarak kendisinin bu ölçütler göz önüne alındığında yetersiz görenler olabilir. Olmasın. Hipergami ilkel toplumlarda daha çok görülüyor. Eğitim düzeyi daha kötü olan toplumlarda özellikle. Çünkü oradaki kadınlar ekonomik özgürlüğe sahip değildir ve kaynakları aslında kendisinin de ulaşabileceğinin farkında değillerdir. Bir erkek gereksinimi içerisindedirler sürekli. Ancak kendisinin geliştirmiş ve kaynaklara ulaşma konusunda strese girmeyen kadınlar bu içgüdüsel davranış şeklini yönetebilirler. Örneğin daha zeki veya daha iyi kalpli olanları öncelik tanıyabilirler. Öyle daha mutlu olacaklarını düşündükleri için bir şekilde seçim yapmak zorunda hem erkekler hem kadınlar. Kadınların yaptığı bu seçimler büyük oranda hipergamik oluyor, evet. Ama bu kendinizi kötü hissetmenize ya da diğer erkeklerle sonu gelmez yarışlara girmenize sebep olacak bir durum değil. Ormanda ya da mağarada yaşıyor olsaydık belki olabilirdi ama sosyal ilişkileri, ahlak kuralları, karmaşık beyin yapıları olan canlılarız. İçgüdülerimiz bizim yönümüzü belirler ama hangi yolu seçerek o yöne gideceğimize biz karar verebiliriz.